Ayrım 5.
Evet. Diyorum ki, meselelerimizi çözmek için edebi değil teknik bir üslup seçersek, kendimize verdiğimiz serbestliği iyi kullanmış oluruz. Ve demokrasi gibi bunu da kendimize benzetmeyiz. Teknik bir üslup seçmeliyiz çünkü bizler teknisyeniz. Duygularını ifade edebilmek için bakkal bakkal gibi, bahçıvan da bahçıvan gibi düşünebilseler, kendilerine yakışacak bir ifade coşkunluğuna kavuşacak zamanı bulabilselerdi, bütün şehir gereksiz edebiyattan temizlenmiş olurdu. Yazık ki her zaman birinci sınıf bir bakkal, dördüncü sınıf bir edebiyatçının üslubuna özendiği için, onu kullanmak zorunda kaldığı için, edebiyatçılar tarafından edebi bakımdan hor görülmektedir. Biz, yani bu dünyanın iki sahibi, sen ve ben, bu oyuna gelmeyecek kadar yeterliyiz. Birinci sınıf matematikçi olmak yolunda bulunan bu iki müstesna genç, lisede matematikten belge almış bir edebiyatçının hakimiyetine boyun eğemez. Napolyon gibi gururla söyleyebiliriz. Bizim asaletimiz bizimle başlar. Anlaşılmamak korkusuna gelince, bir edebiyatçının meseleleri de günlük yaşantının nakledilmesi dışında halk için bir matematikçinin denklemleri kadar belki de daha soyut kalır. Söze başlarken tarihçi taklidi yaptığınız için haksız olarak benim hakkımda ey yam güder gibi sığır çobanıyla karıştırılabilecek bir deyim kullandınız diyorum. Hiç olmazsa oportunist deseydiniz kimse anlamazdı. Ben oportunist değilim. Bu sözün arkasından bir kelime oyunu, bir şaka bekliyorsanız benim idealist karakterimi yakından veya uzaktan hiç tanımamışsınız demektir. Evet, ben idealistim. Geçen yıl matematik asistanı ben matematik yiyerek yaşıyorum demişti. Benim de hayatımın kısmı ağzımı matematikle geçiyor. Yemek yediğim saatlerin toplamı matematik çalıştığım zamanla mukayese edilirse günlük yaşantımda gülünç denecek kadar zavallı ve küçük bir yer tutar. Ben kendime ihanet etmiyorum. Sana bir dost gibi açılabilirim. Selimciğim, dün gece sinüs ve kosinüs münasebetleri yüzünden gözüme uyku girmedi. Selim, daha baştan ciddiyetin uzaklaştığınızın zapta geçirilmesini istiyorum. Hangi münasebetten bahsediyorsun? Sinüsle kosinüs arasındaki münasebetten mi? Turgut, hayır. Onlarla benim aramdaki münasebetten. Acaba sinüsü mü yoksa kosinüsü mü daha çok seviyorum diye öyle bir açmaza düştüm ki sonunda ikisinin de karesini aldım. Gene bir neticeye varamadım. Bir de hayatın koordinatları meselesi beni çok yoruyor. Selim, saçmalıyorsun. Bu meselelerin aslı yok. Benim edebiyatı şüpheye düşürmek için mahsus öyle yapıyorsun. Fakat ben her ikisinin müşterek vekili olarak seni ispatı davet ediyorum. Turgut, bu davetlerde dişe dokunur bir şey sunamazsın sen adamı. Demek sen aşkı sinüs kosinüse çok görüyorsun. Soyut aşk kavramı sende henüz gelişmemiş. Sen ve senin gibiler ancak 5 elma ile 10 elmayı toplayabilen basit insanlarsınız. Elle tutulan şeylerle düşünebilir, elle tutulan şeyleri sevebilirsiniz yalnız. Siz A ve B'den değil, 3 erkek ve 5 kadından anlarsınız ancak. Selim, bir dakika sayın başkan, kendinizi aşıyorsunuz. Beni bu tatsız yere getirip kendinizi ayrık tutmayı nasıl becerebildiniz? Turgut, sinüsün de sevebileceğini, ona da insan muamelesi yapılması gerektiğini yeteri kadar savunabileceğimi hissetmiyorum artık. Sinüsün entegralinin nasıl alınacağını birden unuttum, mahcup oldum sinüse gösterdiğim bu ihmalden. Fakat siz anlayamazsınız bu duyguları. Gene de hayatın koordinatları hakkında bir açıklama yapmamı beklersiniz herhalde. Bak Selim, öldürürüm seni. Bu meseleyi ilk defa duyduğun halde nasıl şaşırmamış görünürsün? Beni öldürmek için, beni kudurtmak için, nasıl sözlerimi hiç duymamış gibi yaparsın? Kıskançlıktan. Bir de nazariyemi bilsen o zaman hasetten kurur, T cetveline dönersin. Selim, fena mı? Daha heyecanlı oluyor. Turgut, peki bir kelimeyle olsun ilgilendiğini söyleyemez misin? Selim, ilgilendim. Yalnız sonunun kötü bitmesinden korkuyorum. Turgut, sen ilgilen de sonunu değiştiririz biz, merak etme. Selim, anlat o halde. Turgut, evet, bu nazariyeyi ben buldum. Değil seni Gauss'u bile kıskandıracak, Leibniz'i ümitsizlikten intihara sürükleyecek bir ilim hayal buldum. Mini mini bir x ile canım bir y arasında başlayan bu. Selim, bıktım senin bu matematik masallarından. Uzatma, konuya gel. Turgut, dur geliyorum. Çamaşırları sudan çıkarayım da. Nasıl? Meraklandırdım değil mi? Öyleyse dinle. Edebiyatçılar Ahdi Atik'ten beri gök kubbenin altında hiçbir şeyin değişmediğini bildikleri halde nasıl yazmaya devam ediyorlarsa ben de aynı prensipten hareket ederek 1600 bilmem kaç yılında yani bundan 60 sene kadar evvel René Descartes'in beşeriyetten çirkininin intikamını almak arzusuyla yarattığı ve o günden beri tıpkı Büyük Sezar'ın Rus Çar doğumundan beri karnıyarık doğum metotlarına sezaryen denilmesi gibi Kartezyen adı verilen ve herkesin bildiği koordinat sistemini günümüzün icaplarına uydurmak ve pozitif bir bilim olduğu halde münekkitler yüzlerce biyokimya meselelerine gayri kabili tatbik bulunduğu asırlar boyunca iddia edile gelmiş, fakat nihayet ben, sen ve Kenan tarafından layık olduğu mevkiye getirilmiş olan matematik, namı diğer riyazi ilmini üniversal karakterine kavuşturmak hedef ve gayesiyle uykusuz geçen geceler ve ayakta uyuyarak geçirdiğim gündüzler pahasına hayatın koordinatları yahut kısaca bir insanın nerede, ne zaman ve nasıl olursa olsun ne yaptığının analitik geometri esaslarına göre açıklanmasına giriş adını verdiği sistemi buldum. Bu sistemi açıklamak için aşağıda vereceğim aşağılık izahatı dinlerseniz, kelime oyunu yoktur, izahat gerçekten aşağılıktır, kelime oyunu olacak korkusuyla gerçeklerden kaçamazdım elbette. Meselenin yukarıdaki cümleden de karışık bir mahiyet aldığını göreceksiniz. Her zaman kendi kendime düşünür dururdum. Ben kendi kendime düşünürüm. Selim gibi birini aramam düşünmek için. Not, bu kısım Selim tarafından muhalefet şerhiyle imzalanmıştır. Her zaman kendime sorardım. Neden noktaların, doğruların, eğrilerin, ister düzlem ister uzay şekilleri olsun, koordinatları var da daha mükemmel bir varlık olan insan ve onun ayrılmaz bir cüzü olan hayatın koordinatları yok. Bu mesele hayatımı zehir eder. Fakat mevzu hakkındaki bilgisizliğim ve yetersizliğim elimi kolumu nasıl yapıyordu bunu bilmiyorum, bağlardı. Bir gün gene böyle, yani elim kolum bağlı ve hayatım zehir olmuş bir vaziyetteyken, karnımın çok ama pek çok acıktığını hissettim. Yemekten kalkalı daha çok zaman geçmediğini gayet iyi bildiğim için hayırdır inşallah dediğimi hatırlıyorum. Olağanüstü bir durum olduğunu seziyordum. Fakat ilham geldiğini anlayamamıştım tabii. Yerimden kalktım, mutfağa gittim. Bir iki lokma bir şeyler yedim. Tekrar odama dönüp divanda boş bırakmış olduğum kalıbımın üstüne bir önceki durumda yattım. Ne var ki içimdeki tarifi imkansız ve benim bu gibi ruhi vaziyetlere alışık olmamam hesabiyle yanlış olarak açlık diye adlandırdığım kemirici duygu yatışacak yerde büsbütün alevlendi. Çaresiz divanda bana iyice alışmış olan yerimi bırakarak tekrar mutfağa gittim. Eskisine nispetle daha çok yedim. Yani bir örnek vermek gerekirse ilk gittiğimde diyelim 5 birim yemişsem ikinci gidişimde 8 birim falan yemiştim. Fakat bu oburluk beni tıkayacak yerde büsbütün acıktırdı. Artık yerimde duramaz olmuştum. Mutfakla divandaki yerim arasında tabir caizse mekik dokuyordum. Bir heyecan ağı örüyordum. Dolapları, rafları, annemin misafirler için kurabiye, bisküvi, şeker, çikolata ve fındık sakladığı büfe gözlerini, gardırobu ve orada özellikle babamın ceketlerinin asıldığı bölmenin arkasında, karanlık olup da annemin görmeyeceğimi zannettiği yeri altüst ediyor, durmadan atıştırıyordum. O duruma gelmiştim ki neredeyse babamın siyah elbisesinin yeleğinin alt cebindeki anahtarı alıp özel dolabında sakladığı siyah havyarı bile yiyecektim. Bu son arzumun dehşeti ve imkansızlığı çılgınca tutkularımın beni nereye götürdüğünü anlamamda başlıca amil oldu. İşte ancak o zaman kendime geldim ve bende bir gariplik olduğunu sezmeye başladım. Bu duygu muhakkak bedeni açlıktan öte tanımadığım bir şeydi. Evet, bu maddi bir açlık olamazdı. Çünkü maddeler dünyasının elemanlarıyla tatmin olmuyordu. Peki ama neydi? Basit bir olmayanı ergi metoduyla bunun manevi açlık olduğu neticesine vardım. Evet, bu manevi bir açlıktı. Bu ilim açlığıydı. Bu açlık beni bir hafiye gibi takip eden yüksek düşüncelerimin, tatmin edilemeyen ilmi emellerimin verdiği açlıktı. Artık dayanamıyordum. Gözüm çevremde hiçbir şeyi görmüyordu. Kağıt kalem aldım. Divandaki yerimi süratle terk ederek masanın sert iskemlesine oturdum. Ne yaptığımı bilmeden kağıdın üstüne önce bir koordinat eksen takımı çizdim. Ellerim bana itaat etmiyordu. Sanki görünmez bir kuvvetin tesiriyle bilmediğim bir yörüngenin üstünde hareket ediyordum. Silkinip kendime gelmeye çalıştım. Acaba biraz daha yemek mi yeseydim? Fakat karnım o kadar şişmişti ki bu fikre bedenim isyan etti. Tekrar çizmeye başladım. Önce belirsiz şekiller gibi görünen bu esrarlı çizgiler yavaş yavaş anlaşılır sistemler haline gelmeye başladı. Kağıdın üstü uzay şekiller, formüller ve ilk bakışta okunamayan notlarla dolmuştu. Ben de bitmiştim. Bütün içimin boşaldığını hissediyordum. Masadan kalktım ve divanda artık bana büyük görünen eski yerimi doldurdum güçlükle. Farkında olmadan kağıdı da elime almışım. Önce bu iki boyutlu nesneye boş nazarlarla baktım. Ne demekti bütün bunlar? Gevşek bir gayretle yazdıklarımı, çizdiklerimi çözmeye çalıştım. İlk bakışta anlamsız görünen karalamalar gittikçe önem kazanmaya başladı. Bu karanlıkta yavaş yavaş bütün unsurlar şaşılacak bir düzenle yerini buldu. Görünüşte bedenimde bir hareket olmadığı halde içimin şiddetle sarsıldığını duyuyordum. Gerçekten sarsıcı, müthiş bir gerçekle karşı karşıya kalmıştım. Ben yeni bir sistem bulmuştum. Kağıdın üstündeki o kargacık burgacık çizgiler arasında, halbuki bilirsin benim yazım okunaklıdır, hayatın koordinatları nazariyesinin esasları yatıyordu. Selim, şimdiye kadar oburluğundan başka hiçbir şey açıklamadın. Esasa girmeden bu kadar uzun konuşman, bulduğunu zannettiğin sistem hakkında beni şüpheye düşürüyor. Sözünü kesmek zorunda bırakma beni. Turgut, sen yalın düşüncelere alışıksın sadece. Hayatın asıl tadı, gerçek tuzu olan ikinci dereceden bilinmeyen güzelliklerin farkında değilsin. Biliyorsun hayat, Selim, size ikinci ihtarı veriyorum. Turgut, başkan benim, ihtarı ancak ben verebilirim. Selim, o halde kendine iki ihtar ver de aklın başına gelsin. Turgut, olmaz öyle şey. Burası İngiltere mi? Bizde Anglo-Sakson terbiyesi mi var? Avam kamarasında mıyız ki en şiddetli tartışmalardan sonra bile iktidar ve muhalefet olarak meclisten kol kola çıkalım? Selim, sen İngiltere'yi anlayamazsın. Başka bir dünyadır orası. Ancak komplekslerinden kurtulursan... Turgut, ben oraya hiç gitmedim. Onun için komplekslerin var diyemezsin bana. Sözünü geri al. Selim, meddahlığı bırak anlatmaya bak. Turgut, İngilizlerin bile bulamayacağı bu nazariyenin esası gayet basittir. Fakat tatbikinin bir hayli güç olacağını sanıyorum. Bir ilim adamına tatbikat yakışmayacağı için bu kısmını asistanlarıma bırakıyorum. Gündelik işlerle uğraşamam ben. Selim, evet uğraşamazsın da dışarıda zenginlere ev projesi yaparsın. Turgut, ben senin bildiğin profesörlerden değilim. Bu nazariye ömrüm boyunca yeter bana. Dinle ve hak ver sadece. Hayatın koordinatları deyiminden kısaca şunu anlıyoruz. Bir insanın belirli bir zamanda, belirli bir yerde ve belirli şartlar altında ne yapmış olduğunu bilirsek, bu bilinenlerle yani hareket ve zaman boyutlarının önceden tespitiyle, bu verilere dayanarak yazılan ve sabit katsayıları, o insanın tayin edilmiş özellikleriyle belirlenen denklemlerin, zaman değişkenine göre çizilen eğrileri, bize o insanın ileride ne gibi şartlar altında ne yapacağını gösterir. Şimdiye kadar yaptığım incelemeler 9 bilinmeyenli yani 9 eksenli bir sistemde bir insanın bütün hayatının denkleminin yazılabileceği ve buna istinaden de hayatın koordinatları metoduyla varlığının ifade edilebileceği merkezindedir. Böylece insan hayatına ait bütün meselelerin önceden yani yaşanmadan çözülebilmesi imkan dahiline giriyor. Selim, hiç de girmiyor. Mekanik asistanı gibi sen de önemli noktaları atlayıp yutturmaya kalkıyorsun. Bu konuda bazı sorular sormak istiyorum. Turgut, buyur. Selim, bütün mesele insan hayatının denklemini yazmak olduğuna göre acaba sayın müellif bize bu denklemin işaret sistemini de bir insanda bilinen faktörlere ait katsayıların ne gibi bir transformasyonla değerlendirileceğini açıklarlar mı? Turgut, derin tahlil kabiliyetiniz burada da sizi ele verdi. Ben de zaten son olarak bu problemi düşünüyordum. Evet, meseleyi aşağılık bir pratiğe dökmek gerekirse bir insanda mevcut karakterlerin en uygun hangi işaret sistemiyle gösterilmesi gerekeceği sorununu ortaya koymalıyız. Bunun için de kanaatimce önce insanlara ait bütün bilgileri cebrik notasyonlarla gösterecek bir sistem bulmalıyız. İnsanın biyolojik, psikolojik ve sosyolojik durumlarını bunlara uygun cebirsel işaretler ifade ederek bütün hayatı kelimeler yerine sayısal değerlere tekabül eden genel notasyonlarla gösterirsek, gramatik kombinasyonlar yerine transandantal eşitlikler ikame etmiş oluruz ki bu yeni sistemde sizin bilinen faktörler dediğiniz sabit katsayılarda herhalde yerini bulur. Selim, dur. Hemen tahtayı silme. Beni kandıramazsın. Turgut, aptal. Uzatma işte. Böyle bir nazariyenin elbette bazı ufak tefek noksanları olacak. Ne demiş Ziya Paşa? Selim, ne mutlu Türk'üm diye ne demiş? Turgut, onu Namık Kemal söylemiştir. Ziya Paşa aynen şöyle demiştir. Dirahtı fergani nüman eyledi Nevser. Temayi zuru haltı kadar neyledi Kevser? Selim, yeter. Söz milletindir. Söyleyen Jean-François millet. Turgut, sanki hiçbir şey olmamış gibi sözlerime devam ediyorum. İnsan kendini beğenmeden yaşayamaz. Kendini beğenirse diğer insanlar onun hayatını cehenneme çevirmeye çalışırlar. Bunun için insan hem kendini beğenmeli hem de beğenmemelidir. İngilizlerin afyonla birlikte dünya piyasasına sürmüş oldukları bu kurnazlık yüzyıllardır insanlara hayatı zehir etmektedir. İngilizlerin dünya milletleri arasındaki yerini böylece belirttikten sonra konumuza dönelim. Bu fakir millet sırası gelince büyük değerler yaratabileceğini her zaman göstermiştir. Fakat İngilizler buna daima engel olmuşlardır. Bu millet biraz nefes alabildiği kısa bir süre içinde Turgut Özbey'ini yaratarak bütün kötü şartları içe saymasını bilmiştir. Fakat hemen 2. Dünya Savaşı'nı çıkaran Anglo-Saksonlar bu ender şahsiyetin yetişmesini gölgelemek istemişlerdir. Ben savaş yıllarının çocuğu olduğum için ilk talihsizliğim beslenme şartlarının kötülüğüyle başlamıştır. Bütün savaş yılları kara ekmekle geçti benim için. Ekmekle birlikte her şey bozuldu. Bana henüz verilmeye başlanan terbiyem okula gitmeden bozuldu. Bütün çocuklar gibi kötülüğünü anlamını bilmeden küfür etmeyi öğrendim ve sebebini bilmeden dövüşmeye başladım. Sokak aralarında biriktirdiğim gazoz kapakları ile lig oynamak ve jilet kapaklarının en iyisi olan giletteyi arkadaşlarımdan çalmak suretiyle kumara ve hırsızlığa alıştım. Babam beni mektebe götürdüğü zaman çantamla birlikte artık uzun bir hayat tecrübesini omzumda taşıyordum. Okulda ilk öğrendiğim gerçeklerden biri de babamın sonra peder oldu, beni yanlışlıkla mektep yerine okula gönderdiği oldu. Önümüze alfabe adında anlaşılmaz bir kitap koydular. Babam ona da Elifba dedi. Okulla babamı uzlaştırmaya imkan yoktu. Bu garip kitaptı, bizim kılığımıza pek benzemeyen bir biçimde giydirilmiş çocuklar boyuna birbirlerine top atıyorlardı. Hangi mahallede oturduklarını bilemediğim bu çocuklar kumbaralarında, bizim evde böyle bir kutu yoktu, para biriktiriyorlar. Babaları da Ahmet ağabey kadar genç ve bıyıksız adamlardı bunlar. Onlara çatana denen kayıklar alıyordu. Bir de vatan denen bir şey vardı ki çok iyi korunması gerekiyordu. Bizler her sabah hep bir ağızdan onu özümüzden çok sevdiğimizi, ant denilen bir şey içerek haykırıyorduk. Bir de bazı çatık kaşlı adam resimleri vardı ki babam onlara gazetedeki amcalara yaptığım gibi sakal bıyık takmamı şiddetle yasak etmişti. Kocaman bir dünyanın içinde, oysa sınıfta duran mücessem küre çok küçük kalıyordu asıl dünyanın yanında. Şaşkınlıkla ne düşüneceğimi bilemiyordum. Ve öğretmen gelince arkadaşlarla birlikte ayağa fırlayıp kıvanç duyduğumu söylüyordum bağırarak. Bununla birlikte birkaç gün içinde bu işlerin pek anlaşılamayacağını, yalnız bir kısmının ezberlenip kara bir tahtanın yanında tekrar edileceğini, böylece öğretmen denilen teyze vari yaratıkla başımın belaya girmekten kurtulacağını sezmiştim. Sonunda sınıfın kabadayılarıyla yetişmek için gereken iç huzuruna kavuştum. Zayıflardan kendimi iki dal kavuk seçtim ve sınıfı mahalleye çevirdim kısa zamanda. Hemen bir A birinci takımını kurduk ve bir C ile bir maç yaptık. İçine sığmakta güçlük çektiğim okul sıralarında büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek sözünü ters söylediğim için öğretmenin çektiği kulağımın acısını akşamki maçı düşünerek hafifletmeye çalışırdım. Büyüyünce öğretmenliği nasıl yasak edeceğimin hayaliyle yaşarken bir yandan da durmadan tekrarlardım. Öğretmenimi, yurdumu sevmek, budunumu ve budun kelimesi bana kasapta çengeli asıl etleri hatırlatırdı. Korumak, saymak, üstün tutmak, doğruyum, yasam onlardan, herkesten intikam almaktır, olmaktır, çalışkanım, armağan olsun. Babamla öğretmenim arasındaki tartışmalar kültürlü olan ilk temasımın zevkli hatıralarıdır. Benim aracılığımla yapılan ve tartışmacıların pek farkına varmadıkları bu konuşmalar benim için sinsi bir keyifti. İlk gün koşa koşa eve gelmiş ve hemen babama yetiştirmiştim. Baba, sen yanlış biliyormuşsun. Öğretmenimiz söyledi. Biz mektebe değil okula gidiyormuşuz. Babam okuduğu gazeteden başını kaldırdı. Yorgun ilgisiz nazarlarla baktı yüzüme. Dur bakalım hele dedi. Babamın sonradan daha iyi fark ettiğim karakterinin eşsiz bir özetiydi bu cümle. Dur bakalım hele. Hem kendi durur hem de herkesi durdururdu bu cümleyle. Benim hızımı, annemin hırçın ve telaşlı atılmalarını hep bu amansız cümlesiyle keserdi. Dur bakalım hele. Dünya tefekkür tarihine dur bakalım helecik geçmezse babama yapılmış en büyük haksızlık olacaktır bu. Ben de belki biraz bu felsefenin tesiriyle böyle olmuşumdur. Nasıl olur baba dedim. Sen beni öğretmene gönderirken onu çok iyi dinle demedin mi dedim. Sözlerimi duymamış gibi okul demek ekol demektir dedi. Fransızcadan bozmadır sen anlamazsın dedi. Bak bu noktada anlaşıyorlardı. Sen anlamazsın. Bu söz okulda ve evde hep kulağında çınlıyordu. Sen anlamazsın. Öğretmenim, babam dedi ki, ekoldür dedi öğretmenim. Baba, öğretmenim dedi ki, yeni yetişenler dedi, herkesin anlayacağı dedi. Öğretmenim, babam dedi ki, milli mücadeleyi yapanlar dedi, ona milli mücadele demişler dedi. Kurtuluş Savaşı sözü sonradan bulunmuş. Öğretmenim, gazetede okudum. Babam tembih etmişti ikide bir de babam dedi ki deme diye. Sizin kahraman dediğiniz, baba, sen artık çekilsin diyorsun ama öğretmenim bugün bir şiir okuttu. Atatürk ulu önder, onun izinden gider diyor. Ya! Kötülükten ancak kötülük çıkar. Bayağılık insan ruhunu öldürür. Elbette çok gelişmiş milletler, kötülükten de bir şeyler çıkarıp onu az gelişmiş milletlere ihraç etmek yolunu bilmektedirler. Kötülüğü rasyonalize edip ya da sanat eserlerinde dondurup hayata ait bir canlılık bulmaktadırlar kötülükte. Burada tek korunma yolu kötülüğün üstünden akıp gitmesini sağlamaktır. Benim gibi az gelişmiş bir ilkokul öğrencisinin de başarabileceği tek şey buydu. Kötülüğe kayıtsız kaldım. Ona içimde yer vermedim. Kara ekmeği yemek zorundaydım ama kötü şiiri okumadan da yaşayabilirdim. Sınıfta tahtaya kalktığım zaman gene şiirleri en iyi ben okuyordum. Çünkü öğrenmiştim en çok bağıranın en iyi şiir okumuş sayıldığını. Ve öğretmenin bu zayıf tarafını keşfeden tek akıllı öğrenciydim. Üye Selim'in itirazı üzerine akıllı kelimesi değiştirilerek kurnaz konulmuştur. Tarih, yurt bilgisi, coğrafya. Her şey bizden çıkmıştır ve gene bize dönecektir. Sevgili çocuklar, bugünkü dersimizin konusu fotoğrafya. Önce fotoğrafyanın tarihini yapalım. Eski Yunanca'da foton ışık demektir, grafos da yazmak. Demek ki ne oluyor? Işığın yazması ya da çizmesi demek oluyor. Tabiatta serbest bir halde bulunan ışık, bazı metotlarla kağıt üzerine yansıtılarak serbest halden bileşik hale getirilir. İlk insanlar bunu bilmedikleri için kalemle çizerlerdi. Bununla birlikte eski Orhon yazıtlarını incelediğimiz zaman Orta Asya'dakilerin de ışığın bu özelliğinden faydalanmayı düşünmüş olduklarını görüyoruz. Ne yazık ki teknik imkansızlıklar ve bütçe yetersizlikleri her hayırlı teşebbüs gibi bu araştırmanın da emekleme çağında kalmasına sebep olmuş ve milattan sonra 2. yüzyılın başlarında Orta Asya'yı ziyaret eden Foto Chu adlı bir Çinli teknisyen bu araştırmaların bir kopyasını yurt dışına kaçırmıştır. Deneylerine Çin'de devam eden Foto Chu, 12 yıllık bir çalışmadan sonra ışığın kağıt üzerine çizmesini sağlamıştır. Ne var ki son yapılan antropolojik incelemeler ve bu arada bazı yazıtların yeniden okunması, Foto Chu'nun Moğol bir babadan dünyaya gelmiş olduğu ihtimallerini kuvvetlendirmiştir. Hatta bundan 2 yıl önce yapılan kazılar sırasında, biri Nevşehir'de, diğeri de Akkale'de olmak üzere, yani iki yerde Fu Te Cha adlı bir bilginin mezarı bulunmuştur ki, bu şahsın yukarıda sizlere bahsettiğim Çinli alim Foto Chu olması kuvvetle muhtemeldir. Çin'de oldukça geliştirilen bu metot sayesinde Çinliler Çin'i mürekkebiyle yazmayı bırakmışlar ve Avrupalılar daha kurşun kalemi bilmezken fotokalem kullanmışlardır. Fakat sonradan bildiğiniz gibi yobazlık ve gericilik Çin milletini ikiye bölmüş ve Moğolların bir icatta parmağı bulunması sonunda Çinli ırkçıların fotokalemi yasak ettirmelerini sağlamıştır. Marco Polo birçok değerli buluşla birlikte fotoğrafimetri aletini de İtalya'ya götürmüş ve dinde reform, sanatta Rönesans yapıldığı bir sırada Leonardo da Vinci fotokalemin çalışmasını sağlamıştır. Leonardo'nun bazı resimlerinde görülen parlak tonlar bu kalemi kullanmış olduğunu açıkça göstermiştir. İşte çocuklar, Avrupalıların en büyük meziyeti pratik yönlerinin kuvvetli oluşu ve Türklerin, Arapların ve Çinlilerin birçok buluşunu kendilerine mal ederek kullanılır hale getirmeleridir. Bu ve bunun gibi birçok medeni harekete ön ayak olan doğulular ise bazı küçük yetersizlikler yüzünden öncülüğü batıya kaptırmışlardır. Sizlere fotoğrafimetri aletini laboratuvarımızda olmadığı için gösteremeyeceğim. Şimdi tahtaya aletin şematik kesitini çiziyorum ve formülünü yazıyorum. İyi öğrenin ha. Anlattığım gibi aynen isterim. Kendi cümlelerinizle uydurma tarifler yapmak yok. Bunun için isterseniz esaslı noktaları defterimize geçirelim. Yazın bakalım. Satır başı önce fotoğrafyanın tarifini yapalım. İki nokta üst üste satır başı. Eski Yunanca'da foton virgül ışık demektir. Nokta grafos da. Ben okul hayatımda güzel bir sınıf, zevkli bir okul binası, iç açıcı bir bahçe görmedim. Kirden kararmış, dayanan dirseklerle cilalanmış eski sıralar, sıraların üstüne geçen yılların Süleymanları, Necdetleri, Aykutları, zaman geçtikçe de Öztürkçeleşen isimlerini adlarını çakıyla kazımışlar. Duvarlarda her yeni müdürün yeni zevksizliğini gösteren renkli badanalar üst üste. Son müdür Behçet Bey'in sidik sarısı badanasının altında yer yer eski müdür Muhterem Bey'in türbe yeşili ve merhum Sami Bey'in çingene pembesi renkleri sırıtıyor. Kara tahtanın karalığı sözde kalmış. Öğretmen kürsüsünün ön tahtasında kadın öğretmenlerin bacaklarına kalem düşürmek bahanesiyle bakabilmek için açılmış koca bir perdelik. Perdesiz büyük pencereler, yaldız boyası dökülmüş bir soba, kirli ellerimizden leke olmasın diye tokmağının çevresi siyaha boyanmış kül rengi kapı ve hepsinin varlığını ve neden öyle var olduğunu açıklayan beylik cümle. Bu fakir millet bu kadarını verebiliyor. Hele yahut abdesthane veya yüz numara ya da ayak yolu en moderni tuvalet ve hepsinin kapısında bütün bunlardan ayrı bir yazı çift sıfır. Bütün bu isimler içimi karartırdı. Bu isimleri hatırladıkça keskin bir koku duyar gibi olurdum. Sınıfın koridoruna kadar yayılan keskin koku. Kokunun peşine takılıp giderseniz girişte kovalar, yer bezi yapılmış çuval parçaları ve süpürgeler karşılardı sizi. Tokmağı kopuk kapılar, kapanmayan kapılar, kapısına bozuk bir yazı ile bozuk yazılmış helalar, duvarlara sürülmüş pislikler. Alaturka helalar, Alafranga helalar, Alaturka musiki, Alafranga müzik. Penceresiz helalar, muslukları kırık helalar. Helalara esas işimizi değil de çok daha başka marifetler yapmak için girerdik.